Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdo Özal.
Asus'un katkıları yanındığımız kısa devrede donanım teknolojilerini konuşmaya, PC dünyasını konuşmaya devam ediyoruz. İlk haberimiz Computex'ten. Computex'i heyecanlı bekleyen bir kitle var. Neden? Yeni AMD Ryzen işlemcilerin Computex'e tanıtılması bekleniyor. Zaten bunun sinyallerini de aslında Tayvan'dan gelen bir açıklama netleştirdi, kesinleştirdi gibi düşünülebilir. Neden? AMD'nin başkanı Lisa Su, Doktor Lisa Su, Computex'in açılış konuşmasını yapacak. Direkt Computex ekibi bu bildiriyi yayınlamış durumda ve bu da gösteriyor ki Lisa Su konuşurken aynı zamanda belki orada AMD'nin yenilikçi bazı teknolojilerini de bizlere anlatabilir.
Computex fuarı zaten AMD'nin çok uzun süredir her sene kendi lansmanını yaptığı bir etkinlik, ama tabii onlar kendi etkinliklerini yaptığı için fuarın keynote dediğimiz fuar konuşmalarından birisi değildi. Genelde bir otel var, o otelde her sene basın mensuplarını davet ediyorlar, fuara katılanları, ve oradan işte yenisi teknolojileri gösteriyorlar. Daha önce işte Radeon 480 ailesi ve bazı başka mesela Threadripple işlemci ailesinin bir takım tanıtımlarını da orada yapmışlardı. Ama tabii fuarın konuşmacısı olmak, yani fuardaki açılış konuşmalarından birisini yapıyor olmak önemli. Bunu AMD'nin son nerede yaptı? CES'te yaptı mesela. CES'teki ana konuşmacılardan birisi de AMD'ydi ve orada mesela Ryzen 3000 ailesinin ilk demosunu yaptılar ve Cinebench kıyaslaması olmuştu. Ama tabii Haziran'daki fuar daha önemli, çünkü artık ürünlerin çıkacağı ya da çıkacağının duyurulacağı etkinlik olacak. Çünkü AMD CES'te gösterdiği zaman yılın ortasında ürünlerin piyasaya çıkacağını söylemişti ama zaman vermemiş. Muhtemelen fuardan hemen sonra da piyasaya çıkar diye tahmin ediyorum.
Çok fazla soru gelmeye başladı. İnsanlar yeni Ryzen işlemcileri heyecanlı bir şekilde bekliyorlar.
Yani şimdi CES fuarındaki demoda Intel tarafında işte yeni jenerasyon işlemcilerle kıyaslama önemliydi. Mesela Cinebench tarafındaki skorda hem skorun rekabetçiliği hem de aynı zamanda AMD orada bir ölçüm yayınladı. O ölçümde de AMD platformun enerji tüketimi anlamında da daha avantajlı olduğunu iddia etmişlerdi. Şimdi eskiye nazaran rekabet değişmeye başladı. AMD daha önce ilk nesil Ryzen'larda Intel'le kıyaslarken Cinebench skorunda şöyle bir durum ortaya çıkıyordu. Sonuçta biz fiyat performansa bakıyoruz ama teknolojik olarak mimari seviyede yarıştırdığın zaman AMD'nin çok çekirdeği Intel'in daha az çekirdeğine karşı bir rekabet durumu ortaya çıkartıyordu. Ve Cinebench bütün çekirdekleri yüklenebilen bir uygulama olduğu için
orada
mimarinin farkını anlamak nispeten daha zor olabiliyordu. Ama şimdi Intel tarafında da 8 çekirdek 16 thread, 16 izlekli işlemciler var. Dolayısıyla Intel'in bu koşulunda AMD'nin rekabetçi olması aslında AMD'nin iyi bir gelişim gösterdiğini bence ipucu. Zaten Zen 2 ve Ryzen 3003 aşağı 5 yukarı nasıl olabileceğini tahmin edebilmek kolay. %10-15 seviyesinde ben performans artışı bekliyorum.
Ki yeterli AMD için çekirdek
koşulunda. Çok yeterli. Zaten bugün Ryzen 7 2700X'te bakmasan çok iyi bir işlemci ve platform olarak da artık bayağı olgunlaşmış durumda. Beni daha heyecanlandıran Navi jenerasyonu GPU'lar. Çünkü AMD'nin şu an en zayıf noktası ekran kart tarafı. Her ne kadar profesyonel tarafta mimari, özellikle yapay zeka hızlandırma gibi konularda iyi randıman verse de, şu an o tarafta işlerin iyi gittiğini duyuyorum. Ama son kullanıcı tarafında söz konusu oyun performansı olduğu zaman orada durum biraz daha farklı. AMD'nin ciddi bir gelişime ihtiyacı var. Çünkü Nvidia geldikçe geliyor. 2080, 2070'in, 2060'da
1600 serisi.
16 serisi vesaire derken olay farklı bir yere gitmeye başladı ki Navi AMD'nin sıfırdan tasarladığı yeni bir GPU ailesi. Bu zamana kadar gelen Vega'da dahil olmak üzere onun ta GCN mimarisinden, yani 6-7 yıllık 6-7 yıl önce temelleri atılmış mimarinin uzantıları, geliştirmeleri ya da revize edilmiş versiyonlarıydı. Yeni teknolojiler desteklenmiş. Dolayısıyla Navi önemli. Mesela Navi'de işte Ray Tracing olacak mı, DXR gibi teknolojiler olacak mı? Daha önce bir takım teknolojilerden bahsettik. Eğer Navi rekabetçi olursa, ki ilk jenerasyon hangi segmente hitap edeceğini bilmiyoruz ama bence üst segmentten ziyade orta sınıfa güzel bir çözümle başlamaları
süper olur.
Daha sağlıklı olabilir. Çünkü yani bugün üst seviyede zaten RTX 2000 serisi var. Fiyatlar yüksek. Erişimler zorlaştı. Yani alt ürün gamında bugün farklı fiyat seviyelerinde Vega'lar var. Nvidia'nın 1000 serisi hala devam ediyor ama insanların gerçekten modern oyunları, işte bugün sen ne anlatıyordun mesela Division 2 ya da bazı başka oyunlarda tüm teknolojileri deneyebileceği, grafik ayarlarını üst seviyede çıkartabileceği ama fiyat olarak da erişilebilir, fiyat alabileceği ekran kartından aklına ne geliyor? Yok.
Evet. Şu anda Nvidia orayı nasıl dolduruyor? İşte 2060 alamıyorsan 1660 Ti al. Onu alamıyorsan 1660 al. Onu alamıyorsan 1650 ala gelmeye başladı.
Şimdi onu o zinciri öyle kurduğun zaman aşağı yani alamıyor. İşte bugün sonra gidiyorsun 5000 liraya 1050'li dizüstü bilgisayar. Yani evet. 1050 dedin abi yani. Değil mi? Bak, AMD tarafında işte yine fiyat performans dengesi olarak 570'lerden bahsedebiliriz ama şimdi yeni nesil teknolojileri de konuşuyoruz. Yani belki eleştiriyoruz erken, işte Ray Tracing destekli oyunlar yok, çok fazla yok ama var, geliyor da yani bir taraftan da. Umarım yeni jenerasyonu şöyle $300 altını hedefleyen, güzel performans olarak bakıldığı zaman bir önceki jenerasyonun flagship dediğimiz üst seviyelerine yaklaşan performans sunabilen kartlar çıkar da. Çünkü yani bugün firma stratejilerine bakıldığı zaman iki tane yolun var. Ya en iyisini sunarsın, fiyat olarak daha rahat hareket edersin, ya da en iyisini sunamıyorsan fiyat olarak en iyisini verirsin. Kullanıcıları mutlu edersin.
Doğru,
Navi beni heyecanlandırıyor o yüzden. Bir de 7 nanometre olacak tabii iki tarafta.
Yarışta orada göreceğiz.
Orada göreceğiz aynen.
Ya şimdi şöyle bir durum var.
Bu arada sözünü kesin aklımdan önceden söyledim. Şimdi fuar Tayvan'da gerçekleşiyor. Tayvan'ın en önemli uluslararası etkinliği olarak düşünülebilir. Zaten pek çok Tayvanlı firmada örneğin bunun başında Asus geliyor genelde.
Evet.
Çok böyle ütopik böyle değişiklikler gösteriyor. Daha sonra piyasaya çıkması bir sene falan sürebiliyor ama Tayvan devletinin desteklediği, uluslararası bir vitrin olarak gördüğü etkinlik olduğu için genelde şov yapmaya çalışıyorlar. AMD dışında Nvidia'nın da sahiplendiği etkinliklerden birisi o ve ilginç bir detay olarak aklıma geldi şimdi Lisa Su ismini zikredince. AMD'nin başındaki CEO Lisa Su'yla, Doktor Lisa Su'yla Nvidia'nın kurucusu CEO'su Jensen Huang akraba. Galiba dayı çocuklarıydı.
O da enteresan o kadar.
İki tane evet. Tayvanlı akraba, iki tane süper ileri Amerikan teknoloji şirketinin başındalar ve onları yönetiyorlar.
Böyle ayrı toplantıda doğum günlerine falan bir araya geliyorlar mıdır?
Acaba bir araya gel, teknoloji dünyasını konuşuyorlar. Şimdi sen de böyle ofiste muhabbet ediyoruz. Size acaba ekran kart dünyası nereye gelir? Bunlar bir yere geldiğinde ne yapıyorlar acaba? Doğum günü falan. Dayı oğlu ne haber ya? Sesinin işler nasıl gidiyor falan. İlginç yani.
Önemli bir haber. Şimdi Intel çok uzun bir zamandır aslında kendi ekran kartını geliştirecek vesaire diyorduk. Sonra başladı dünyadan toplamaya. Önemli kişileri toplamaya. Şimdi en son topladığı bir isim var. Topladığı isim Tom Peterson. Nvidia'nın teknik PR'ı. Ve biz aslında Tom Peterson'ı CEO'yu görüyorduk.
Bir de onu görüyorduk.
Evet, bir de onu görüyorduk. Yok. Başka adam görmüyorduk. Yani Nvidia'nın
medya yüzü,
teknik
yüzü.
Teknolojiyi anlatan YouTube kanalında bol bol gördüğümüz bir insandı. Şimdi Nvidia'dan Intel'e geçmiş
sıkı
oldu.
Sıkı bir Nvidia fanıdır yani. Evet. Anlatırken de şey anlatır, böyle tutkulu anlatır. Bir entusiast gibi yani.
Evet.
Sıkı bir kullanıcı, oyun tutkunu gibi anlatır. Önemli de bir isim. Yani epeydir, 10 küsur yıldır yanlış hatırlamıyorsam Nvidia'da çalışan
mesela
birisiydi.
Mesela üstünde çalıştığı mimariler overclock kısmında.
GPU
çok
Boost'un geliştiricilerinden.
GPU Boost hep bu adam tarafından.
Ya öncülerinden birisi.
Bize mesela bu yenilikçi overclock teknolojisini anlatırken de biliyorsun yeni bir overclock teknolojisini test edede de basamakları. GPU'nun çıkabildiği maksimum gücü artık yazılımlar test edebiliyor. Kendisi anlattı bize sunumda.
Şimdi Intel'de para çok. Bir de Intel tarafında şöyle bir durum söz konusu. Yani Intel ekran kartı dünyasına ilk defa giriyormuş ya da yeni giriyormuş gibi bir algı var ama Intel ekran kartı yani GPU geçmişi köklü ve yeni bir şey de süre gelen bir şey aslında bakılırsa. Yani bugün her satılan Intel işlemcide GPU var ve bu 10 yani epeydir devam eden bir şey.
Hatta
daha önce zaten harici ekran kartı denediler yani.
Yani GPU satan en büyük firma olarak geçer.
Pazar payı olarak bakıldı yani. Görüntü veren çip olarak yorumlarsa yer aslında en büyük pazar payına sahip ama zamanında hatırlarsın i740'lar falan harici ekran kartları denediler ama çok o jenerasyonu tutturamadılar. Ama şimdi ekran kart tarafında farklı bir potansiyel var. Aslında Intel'in bence ana motivasyonu da oradan geliyor. Nereden? Derin öğrenme, yapay zeka ve yeni nesil henüz öngörülemeyen ve şu anki donanımların gücünün yetmediği büyük iş yüklerini hesaplayabilecek yeni teknolojiler.
Ray tracing vesaire şu anda artık konuşulur hallere geldi gerçek zamanlı.
İşte bak yepyeni bir kasketli X serisi Xeon işlemciler tanıttılar. 56 çekirdekli böyle 400 watt TDP'si olan. İçine bakıyorsun IPC dediğimiz döngü başında performansta bir gelişim yok ama komutasyon seviyesinde yapay zeka hızlandırma fonksiyonları eklemişler. Bambaşka bir performans vaat ediyor. Aslında GPU'daki olay da oradan geliyor. Ben Raja Kudri'nin bir röportajını okudum. Soruyorlar neden AMD'den ayrılıp oraya geçin diye. Ya diyor önümüzdeki 10 yıl için diyor tüm dünyayı şekillendirecek olay AI, yapay zeka. Ve orada hedeflerime ulaşabileceğim yer olarak buraya gördüm. Ve para çok.
Evet.
Yani binlerce mühendis var. Fabrikaların sınırsız. İstediğin her şeyi deneme imkanın var. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu.
Şimdi bilgi birikimi de var Intel'de şimdi.
Tabii o da var. Yani sonucunda ya endüstrinin en büyük çipzilla diyoruz yani. Boşuna söylenmiyor bu. Şimdi ekibe bakıyorsun. Raja Kudri'yi GPU'nun başındaki adam olarak aldılar. Zaten tüm o mimari teknoloji geliştirme grubunun başında. Adam gelir gelmez eski AMD'den kankası Jim Keller aldı. Ryzen'ın babası, Zen mimarisinin babası. O da zaten mühendislik ekibinin başında. Hatta Raja şey diyor. Hayatımda tanıdığım en zeki adam diyor onun için. Sonra mesela Chris Hook diye bir adam var. Çok bunların yanına dillendirilmiyor ama AMD'nin global PR direktörü. Ne kadar AMD tarafında böyle sansasyon yaratmış medya yaklaşım varsa hepsinin başındaki isim ki sen de muhtemelen hemfikir olursun bende. Dünya çapına bakıldığı zaman medyayla doğru ilişkiler kurma noktasında herhalde bu üçlü arasında en iyisi AMD'dir. Yani sonucunda her zaman ürün temini konusunda Türkiye'de yoksa yurt dışına yazıyorsunuz bir şekilde yollamanın yollarını buluyorlar.
Ve çok arkadaşça yaklaşırlar. Çok samimidirler.
Öyle hani şey kurumsal bir çizgi ya da ne bileyim hani farklı sert yaklaşımları genelde yoktur. Yani biz zamanında ben AMD'nin çok fazla mesela buldozer mimarisinde çok fazla detayını herkes önce paylaşmışım.
Sızdırmıştın evet.
Yani ben buna benzer bazı olayları bazı şirketlerde yaşadığımızda daha sert bir üslupla karşılaşırken AMD'nin bir etkinliğine katıldım. Saşa diye bir arkadaşımız var şu an hala AMD'de çalışıyor. Bana dedi ki dostlar kariyemi bu bizim hepimizi ifşa eden arkadaşını kaldırıyor. Yani böyle bir durumları söz konusu. Chris Hook zaten PR direktörünün başında Tom Peterson'ın anladığım kadarıyla Intel'in GPU tarafında komünitelerle yüksek performans tutkunlarıyla entegrasyonu sağlayabilecek ve belki de hani teknoloji anlatımı tarafındaki ekran yüzü olabilecek isimlerden birisi olacak.
Bence de öyle olacak.
Son olarak şeyi de söyleyeyim. Hard OCP denen bir donanım sitesi var. En eskilerden bir tanesi. 90'ların sonundan beri donanım incelemeleri konusunda bayağı köklü bir geçmişi var. Onun kurucusu da mesela Kai Bennett. O da siteyi bıraktı ve Intel'e geçtim. Daha önce TechReport'un sahibi AMD'ye geçmişti. Ana teknik sahibi Apple'a geçmişti. Yani Amerikan medyasında bir firmalara doğru da kayma eğilimi var.
Game Developer Conference'da birçok duyuru gördük. Fizik motorları, yeni oyun motorları, aynı zamanda donanımlar. Intel'de bir konsept çalışmasını gösterdi. Z olarak
yeni ekran kartı adresi ismi aynı.
Yeni ekran kartının bir konsept tasarımını gösterdi. Tasarımsal olarak kötü değiller. Güzel duruyor ama bu sefer küçük bir ekran kartı gösterdiler.
Şöyle yani bu GDC dediğimiz oyun geliştiricileri konferansında en büyük komünite etkinliği Intel yaptı. AMD'den bu ekibin geçmesini zaten yavaş yavaş etkilerini görüyoruz. Bayağı bir şey. Dünya çapında teknoloji sıkı takip eden o konferansa gelmiş olan kişileri toplayıp yani yeni teknolojileri anlattılar. O gösterdikleri çalışma Intel'i sıkı sıkıya takip eden, Raja Kudri'yi takip eden bir takipçinin konsept çalışmaları. Intel'in kendi çalışmaları değil ama tasarım çok beğenmişler ve bu tasarım çerçevesinde ekran kartlarını geliştirecek olsak nasıl olur diye de komüniteye şu an soruyorlar. Belki onun çok benzeri bir tasarım göreceğiz.
Benzer bir şey çıkacak. Nvidia'nın da GTX 1650 22 Nisan'da lanse edeceği konuşuluyor. Bize henüz bir bilgi gelmedi bu konuyla ilgili. İşte 1660'ı gördük. 1660'ı gördük hemen ardından. Şimdi ise 4 GB GDDR5 bellek, işte 1395 MHz boost normal base clock hızıyla bir 1650 göreceğiz ama sızan bazı test sonuçları var Final Fantasy benchmarkında. Yani test sonuçlarına baktığımızda çok da parlak bir ekran kartı gelmeyecek. 1650 daha doğrusu
1050 ile 1060 arasında oturacak.
1650'yi düşündüğümüzde hani 1660'a baktığımızda çok yüksek performans beklentisi olabilir ama 1050 Ti'den düşük performans gösteriyor.
Çekirdek sayısı belli değil yanlış bilmiyorsam. Şu an çekirdek sayısında bilgi yok. Ya 1050'den aradaki performans farkı oluşmasının belki sebeplerinden birisi de 2 GB yerine 4 GB'ın standart olarak gelmesi bunun grafik belleği tarafında.
1050 Ti'nin aslında bir versiyonu gibi çok az bir fark var aralarında.
Ya bana soracak olursan belki 1050 Ti'nin biraz daha üzerinde konuşulması gereken bir kart ama pozisyonlama itibariyle ya, tabii bu Final Fantasy için geçerli olan bir kart. Genel ortalamada nasıl
sürücüne
performans
kadar vereceğini hazırdı değildi onu bilmiyoruz burada.
Ama bu ay Nvidia'dan bir kart daha göreceğiz arka arkaya.
Evet geliyorlar şu anda. Evet, aslında bir yeniden isimlendirmenin dışında yeni bir mimari var. O mimarinin işte bazı tensör mensör çekirdeklerini çıkarttığınızda
RTX çıkartıyorsun.
Evet, RTX'i çıkartıyorsun. Geriye kalıyor.
GTX kalıyor.
16 serisi kalıyor. Asus notebooklarda yeni bir kombinasyon ortaya çıktı. Ryzen 3000 serisi işlemcilerle beraber ki bu apılar aslında duyuruları oldukça fazla oldu. Bu apılarla beraber Nvidia'nın GTX 16 serisi 1660 diye ekran kartlarıyla bir kombinasyon oluşturulduğu görülüyor. Böyle bilgisayarları piyasaya sürecek deniyor ama 1660 Ti henüz daha notebook tarafında duyurulmadı.
Ve masaüstü ekran kartını kullanabilirler tabii orada.
Yani biz orada şöyle bir şey görüyorduk Erdi bir de. Ne yapıyordu? İşte AMD ise AMD ekran kartı, Intel ise Nvidia ekran kartı görüyorduk. Hiçbir zaman AMD'nin yanına bir Nvidia ekran kartı koyan bir dizüstü bilgisayar görmedik yakın zamanda.
Şimdi niye konmadığını aslında biraz anlatmak gerekiyor. Şimdi bakıldığı zaman mesela Intel ve Nvidia, Intel, AMD, evet. AMD ya da işte bazen biraz daha farklı tuhaf çözümler olabiliyor. Şimdi mesela şöyle bir durum var. Bir televizyonda dizüstü bilgisayar reklamı görüyorsun. Dın dı dı dı dın diye bir Intel şey çıkıyor. Evet. Ya da bir Microsoft Windows'un kullanımı çıkıyor. Niye? Çünkü bir Intel ya da bir Microsoft logosunu ya da bir Nvidia logosunu ya da bir AMD logosunu bir reklamda, bir ürün üzerine gördüğünüz zaman bilin ki onun pazarlama masraflarının yarısı
o firmadan geliyor.
O firmadan geliyor. Yani Intel logosunun çıktığı bir dizüstü bilgisayar reklamında onun anlaşmasına göre, iş ortaklığına göre %30'u %50'sini Intel veriyor. Böyle şey durum söz konusu. Aynı şey. Konfigürasyonlar belirlenir kendi ortaya çıkıyor. Nvidia diyor ki benim ekran kartımı kullanırsam onun pazarlama fonuna şu kadar ortak olurum.
AMD olmayacak.
Aynen. Ürün geliştirme tarafına şu kadar destek veririm. Daha büyük bir işbirliği yaparsak sürücü geliştirme sonrasında destek konusunda şu kadar şey yapabilirim tarzında. Tabii AMD'nin ekran kartı tarafındaki gelir modeli ve pazarlama fonları şu an bir Intel ya da Nvidia kadar güçlü değil ama şimdi tabii teknolojik boyutu var. AMD'nin mobile sunduğu GPU'ların enerji tüketimleri, termal olarak uyumluluğu, Intel tarafında daha küçük anakartlara ne derece sığmayacağı gibi unsurlar da söz konusu. Burası daha şöyle bir şey var. Şimdi Ryzen 3000 dendiği zaman yeni nesil masaüstü işlemciler de akıllara gelebilir. Çünkü Asus daha önce sen de kullandın. Hatta incelemesi bize sen yapmışsın galiba. Masaüstü Ryzen işlemci, evet. Masaüstü AMD ekran kartını kullanan kombinasyonlar da denemişti.
Masaüstü versiyonları vardı.
Aynen. Ya masaüstü bir bilgisayarın dizüstü bilgisayara getirilmiş hali gibiydi biraz aslına bakılırsa. Performans olarak güçlü. Özellikle işlemci performansı olarak ama tabii biraz kalın.
Ya söz konusu oyunu olduğunda da rekabetçi değil ama profesyonel uygulamalarda çok rekabetçi.
Tabii özellikle render alanlar için, evet. Mobil ihtiyaç sahibi olanlar için böyle bir durum söz konusu. Şimdi Ryzen 3750H var. AMD'nin 35-45 watt aralığında konumlandırmaya çalıştığı bir mobil işlemci. Değişik bir kombinasyon olabilir. Bu tür şeyleri de genelde son dönemde yaparsa Asus yapıyor. Asus'un tabii şey bir durumu var yani bak.
Max-Q dizaynına sahip olabileceği söyleniyor 1660 değil de belki de mobil için
olabilir.
Konuşuluyor.
Daha duyulmadı o.
Evet.
Ama Asus'u şu açıdan takdir ediyorum. Asus'un öyle bir esneme dönümü var. Yani hani bazen hani Nvidia'ya da Intel'e bakmıyor. AMD yapmak istiyorsa AMD de yapıyor.
Öyle gerçekten.
Mesela bizim incelediğimiz o kombinasyon da özellikle oyun performansı olarak belki o fiyat bandında en rekabetçi ürün değildi ama bir şeyler denenmişti.
Sonuçta vardı yani vardı. Ortada öyle bir.
Öyle bir ihtiyaç sahibi olan için farklı bir çözümlü. O açıdan takdir etmek gerekiyor.
Şimdi OLED ekranlar televizyon dünyasının bir gerçeği oldular. Fiyatları gitgide düşmeye devam ediyor. Ama hala da bilgisayarlara geldiğimiz OLED teknolojisinden yararlanamıyoruz. OLED teknolojisinden niye yararlanmak isteriz? Bakın bugün birçok bilgisayar monitörü bizim 16 milyon renge sıkışmış halde görüntü veriyorlar. Yani bütün renkleri profesyonel olarak göremiyorsunuz. Ekstra olarak tepki süresi diyorsunuz 1 milisaniye minimum TN panellerde ediliyor. İşte VA paneli, IPS panele geçtiğinizde 5 milisaniyeye kadar tepki sürelerinin çıktığını görüyoruz. Ve kontrast değeri hep sorun. İşte ekranda ışık nasıl dağılıyor vesaire. Yani OLED gelse birçok sorunu çözecek. Şimdi Asus'un bir denemesi var. ProArt PQ22UC isminde 4K HDR bir panele sahip 21.5 inç boyutlarında bir monitör duyurdular.
ProArt serisi profesyonelleri hedefliyor onlar. Yani evet, oyunculardan ziyade.
0.1 milisaniye tepki süresi var. Bunu oynamak istersen de OLED ekranda herhalde. Çok rahat bir şekilde oynayabiliyorsun.
Bence parasından dolayı oynayamazsın da neyse. Evet, geliriz.
En son söyleyeceğim onu en sona sakladım. Şimdi %99 DCI-P3 renk komutunu destekliyor. HDR desteği var. Ve piksel yoğunluğu olarak da 204 ppi bir piksel yoğunluğu sunuyor. Oldukça yüksek bir piksel yoğunluğuna sahip ki Full HD monitörlerle kıyaslandığında 3 kata kadar daha fazla piksel yoğunluğu diye normal yani çözünürlük artmış zaten 4K bir çözünürlüğü var. Üstünde bir micro HDMI 2 tane de Type-C portu var. Type-C portları üstünden power beslemesi, güç beslemesi de yapabilecek kapasitede. Hem de birçok şeye bağlayabiliyorsunuz bunu. Ama gel gör ki bu kadar güzel özelliklerine rağmen kendini bu arada kalibre edebiliyor. İşte Asus'un fabrika çıkışı kalibre ettiği yüksek doğruluk oranına sahip milyona bir kontrast oranlı bir panel. OLED kapandığında kapanıyor çünkü ışık sızması yok. Ama İngiltere'de 4700 pound, Avrupa'da da 5400 euro, Amerika'da da 5400 dolar. Satış fiyatı var.
Şimdi 5400 oldu çünkü parasının içerisinde kaç mı? 27-28 bin lira yapar mı?
Evet bu arada HDR 10 destekli ha.
Yani bak 27 yani 25 bin lira desen.
Temiz para yani.
Çok güzel bir oyuncu bilgisayar. Şimdi orada şöyle bir şey var. Birincisi zaten ekran boyutu küçük 21.6.
Evet.
Öyle bir durum var. İkincisi bu tür monitörler. Özellikle Asus'un bu ProArt serisi monitörler tasarım stüdyoları. İşte bir takım video şirketleri gibi şirketler diyorum. Çünkü o tür işlerde ekranda gördüğünüz renkle bitmiş ürünün aynı rengi vermesi lazım. Evet.
Bunu... Bu arada tasarım stüdyosu derken de zenginlerini hedefliyor. Bir sürü tasarım stüdyosu var mı?
Tabii yani sonucunda mesela Pininfarina diye bir otomobil şirketi var. Orada belki monitörlere geçerler. Çünkü yani...
Ya şimdi şöyle bir şey var. Onu söyleyeyim. Birinin girmesi lazım buraya. Asus dedik ya cesur firma. İstediğimi yapıyor. Hani işte yapmış. Alan olursa var yani böyle bir alet. Çıktı.
Vardır
hatırlıyor musun? Sony'nin 11 iç mi 13 iç mi ne bir tane 11'di vardı.
11'di galiba 11'di.
Yine böyle über bir fiyatı vardı. Evet, kimse alamadı. 10 sene önce evet o zaman öyle bir şey vardı.
İlk OLED'lerden de değil mi? Yanlış hatırlıyorum.
İlk OLED PC monitörüdür o.
Her yere takılıyordu galiba o ya yanlış hatırlamıyorum.
Ya tabii PC monitörü diyorum ama PC'ye de takabiliyordun.
11 inçte tabii yani. 11 inçte.
Öyle bir durumu vardı onun. Şimdi Asus dedik. Asus'la ilgili geçen hafta ne çok konuşulan konusu.
Her şey iyiydi tabii.
Kaspersky'nin keşfettiği bir güvenlik açığı. Bu güvenlik açığı 2018'in Temmuz ve Eylül aylarını kapsıyor. Ve genel olarak baktığımızda o aralıkta update sunucularına sızan korsanlar İnsanlara Asus'un update uygulaması üstünden arka kapı bırakacak bir virüs enjekte etmişler.
Kaspersky uyarmış bile Asus'u.
Evet Kaspersky buna Shadowhammer ismini vermiş. Çünkü Asus'un update sunucularına sızıyorlar oradan bilgisayarınıza giriyorlar. Hatta bununla ilgili de bir online site oluşturmuşlar. Eğer o siteye girerseniz kas.pr Shadowhammer isminde bir site. Oraya girerseniz... Evet
o siteyi indirdin şimdi ne de arka kapı oluşturdu.
Ve... Bununla ilgili şey yapabiliyorsunuz. Mac adresinizi girerek ki nasıl Mac adresinizi bulacağınızı size ayrıntılı bir şekilde belirtilmiş durumda. Etkilendiniz mi, etkilenmediniz mi göremiyorsunuz. Ben Asus anakart kullanıyorum ama Asus'un hiçbir uygulaması kırıldı değil, etkilenmemişim.
Asus'un son dönemde yazılımlarla ilgili sıkıntıları var. Yani
şöyle var, ben de yazılımını kuruyorum çalışmıyor. Yani backdoor açmayı bırak, açılmıyor zaten.
Yazılım işini niye öyle yapıyorlar bilmiyorum ama fevkalade güzel donanımlar yapan bir firmanın yazılım tarafında böyle
çok kötü
sorunlar yaşaması. Özellikle ben bir dönem Aurosync'de çok sıkıntılar yaşıyordum. Ben o
çalışmıyor. Yazılım çalışmıyor. Açılmıyor.
Yok arayüzü geliyor canım. O kadar
güzel. Bende de gelmiyor.
Benimki zaten daha yeni versiyonmuş.
Ya bir de bak şimdi. Bende Aurosync klavye, işte spata, fare, anakart, dashboard'u olan monitör. Su soğutma, monitör ve şey kullanıyorum. Anakartın üstünde de bir dashboard var. Şimdi Dash diye bir yazılım yapmış. Live Dash diye bir yazılım yapmış. AI Suite yapmış. Aura diye bir yazılım var. Bir de Armor diye yazılımları var. Abi bunların hepsini kurarsan çalışmıyor hiçbiri.
Sendeki bu ürün galiba vatan bilgisayara gitsen yok yalnız.
Peki Asus'ta düşünmemiş böyle bir şey, tamam mı? Hani böyle bir şey koyarsak hepsi birden çalıştırmak isterse ne yaparız diye düşünmemişler.
Olabilir. Yani muhtemelen o kadar çok cihaz aynı anda kontrol edemeyin.
Ama Burak da incelemesini yapacaktı raji su soğutucunun. Şey diyor bana, abi diyor, geçen baktım yazılım yeni çalışmaya başladı, incelemesine başladım diyor. 6 aydır mı adamda?
Yazılım işini yapamıyorlar abi,
yapamıyor,
bir şeyde.
Yani, yazılım, yani.
Yazılım ekibini külliyen belki revize etmek gerekiyor. Çünkü bir bakıyorsun yani al işte şurada güç kaynağı duruyor. Evet. Yani donanım
müthiş
çok güzel, harika görünüyor.
Evet.
Sonra diyorsun ki ya aldığım güç kaynağının bir özelliğini kontrol edeyim ya da sıvı soğutucunun arayüzünü değiştireyim, yazılımı bir açıyorsun.
Yok abi orada.
Hani yine çalışmamasını da bir yere kadar anlarım da güvenlik skandalı tabii.
Bambaşka bir bambaşka şey. Bambaşka bir şey. El atmalar lazım. Şimdi Asus'tan da bir açıklama geldi. Kaspersky bunu Singapur'da yapılacak bir güvenlik zirvesinde tamamen dokümente edip açıklayacakmış nasıl bir atak olduğunu.
Ama yapmayı bilmiyorum. Açıklama da
şey gelmedi. Yani bir bülten falan gelmedi, böyle bir güvenlik açığı var, kendiniz dikkat edin diye. Kaspersky bir de şey hazırlamış. Etkilendim mi diye tool hazırlamış. Bunu Asus'un hazırlaması lazım.
Abi Kaspersky açıklamadan çözmeleri lazım. Her şeyi dokümente ederse zaten.
Ayvayı yedik ya. Kaldırın Asus yazılımını. Asus yazılımını kaldırıyorsunuz ya bu arada. Girin bakın, arkada bir ton şey çalışmaya devam ediyor. Onları kaldırmak için tool'lar var. Hepsini kullandım. Tamamen kaldıramıyorsun yazılımı.
Yani özellikle yani çok temel, çok ihtiyaç olan bazı yazılımlar var. Onları yer yer anlayabiliyorum ama dizüstü bilgisayar üreticilerine rica ediyorum abi. Abudik kubudik yazılımlar kurulu gelmesin ya.
Gelmesin gerçekten,
sıfır
öyle.
Sıfır bilgisayarı açıyorsun. Bize sıfır geliyor dizüstü bilgisayardaki inceleme için. Açıyorsun. Windows'ta kurulumu tamamlıyorsun. Abi basıyorsun, işlemci kullanımı %15 başlar mı ya?
Evet, çok saçma bir olay var orada ya. Onun yapılmaması lazım. Intel Wi-Fi 6 AX200 ile beraber artık dizüstü bilgisayarların Wi-Fi 6 standardını destekleyen AX destekli bir Wi-Fi kart da sunulmuş durumda Intel tarafından.
Yani neydi bu 802.11ax dedikleri standart?
Evet, ben hızlı söyleyeyim mi? 2.4 GHz'de 574 megabit, 5 GHz'de 2400 megabit.
Yani şöyle, Intel diyor ki Samsung Galaxy S10 ailesini aldıysanız onların evet, Wi-Fi 6 özelliğini artık büyük kontrolcüye sahip olan bir ana kartla dizüstü bilgisayar kullanabileceksin. Çünkü hız fena değil ama ben bunu daha önce lansman, yurt dışına çıkan lansman bültenlerini biraz inceleme şansım oldu. Intel'in iddiası şu, evet 2.4 gigabit saniye kulağa hoş gelen hızlar ama Intel diyor ki radyo frekans kirliliğinin çok fazla olduğu ortamlarda önceki jenerasyonlardan daha iyi deneyim sağlayan bir spektral verimi daha yüksek bir çözüm diyor. Tabii bizim böyle bir şey simüle etmemize, test etmemiz evet, çok kolay değil ama Intel'in açıkladığı şey şu, hız iyi ama daha iyisi ortam gürültüsünün farklı Wi-Fi sinyallerinin olduğu bir ortamda da bu kart artık daha fazla verimlilik verecek diyor.
Game Developer Konferans dedik. Kısa devrenin bitişinde aslında burada yayınlanmış bir Unreal Engine 3 fizik demosuyla bitirelim. Bu demo muazzam bir demo. Hani onu söyleyeyim, inanılmaz bir demo yapmışlar. Şöyle, bu fizik eğer herhangi bir PC oyununa gelirse sadece bu fizik efektlerini görmek için bile insanlar edinebilirler.
Evet, 4'den 2080.
Yani büyük ihtimal.
GTI'ler.
Unreal Engine'ın 4.23 sürümüyle beraber geliştiricilerin artık kullanımına sunulmuş ve istenen her şey var. Yani tam yıkım. Bu fizik motorunda
acayip
mümkün.
Sadece bunu şeyi göremedim. Ben videoyu baştan sona izlemedim. Sen yolunca biraz baktım. Su ile ilgili, su efektiyle ilgili bir şey var mı?
Abi bunda yıkım var. Su çözüldü zaten, biliyorsun çok uzun zaman önce.
Acayip. Ya şuradaki yıkımı görünce suda evet, farklı şeyler var mı diye insan düşünüyor.
Bu
ya,
mükemmel seviyede bir yıkım
abi,
var.
Acayip ya.
Yani umarız artık bu yıkımı da görürüz. Aslında siz bakmayın, biz Xbox 360'da, Battlefield'da, Bad Company'de gördük biz yıkım nasıl yapılabiliyor.
O yıkım böyle değil ama.
Böyle değil abi ama şey. Ondan sonra o yıkımdan sonra bir geri gittik. Battlefield 1 ile başlayan akım şimdi Battlefield 5 ile devam ediyor. Orada bir yıkım var. Ama artarak bu şekilde devam edecekse artsın.
Şurada mesela dur bakayım. Şu açıdan şöyle baktığınızda sen gerçek bir binayı kepçe bir dozerle yıkıyorlar. Ne abi?
En sonunda artık bina yıkılırken büyük bina, küçük binaya düşen parçalar küçük binayı da yıkıyor mesela.
Ama işte
mesela
bunu hesaplamak için gereken işlem gücünü tahayyül etmek zor.
Tahayyül etmek zor ama olacak. Geliyor. GPU hızlandırmalı geliyor bunlar bu arada. Geliştikçe de biz burada sizlere anlatıyor olacağız.
Unreal Engine'e gelmiş güzel tabii yani. Sonucunda evet, farklı oyunlarda görme şansımız daha çok olacak.
Bir kısa devrenin daha sonunu böyle fizik motoruyla yapmış olduk. Ben coşkulu kapatırken araya girince ben böyle bir elleri şey yapmış
enerji
oldum.
Enerji düşünüyorum.
Halkıma sesleniyorduk.
Sevgili arkadaşlar, görüşmek üzere. Fizikle beraber kaçıyoruz.
Fizikle beraber kaçıyoruz. Kısa devrede PC donanımlarının teknolojilerini konuşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.